Güne bakan. Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını. Her yeni günü işte o gün bugün diye heyecanla kucaklar, bağrına basar. Bu umudun sahibi güne bakan çiçeği. Güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım. Yılmadan, usanmadan hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Bizler Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, Melih Demirezer ve mikrofonda ben Sezin Zor. Sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz. Tıpkı güne bakanlar gibi. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün güne bakanda ilk olarak Kur'an ve hadis ışığında köşemiz var. Ey örtünüp bürünen Resulü! Birazı hariç geceleri kalk, namaz kıl. Gecenin yarısını kıl yahut bunu biraz azalt ya da çoğalt ve Kur'an'ı tane tane oku. Doğrusu biz sana taşıması ağır bir söz vahyedeceğiz. Şüphesiz gece kalkışı kalp ve uzuvlar arasında tam bir uyuma ve sağlam bir kıraata daha elverişlidir. Zira gündüz vakti sana uzun bir meşguliyet var. Rabbinin adını an. Bütün varlığınla ona yönel. O doğunun da batının da Rabbidir. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse yalnız onun himayesine sığın. Müzzemmil Suresi 1 ve 9. ayetler. Müzzemmil Suresi iniş sırasına göre 3. suredir. Bu surede geçen gece namazını kıl sevgili peygamberimiz nasıl kıldı? İslamiyet'ten önceki dinlerde namaz ibadeti var mıydı? 5 vakit namaz ne zaman emredildi? Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Halis Aydemir hocamız telefon hattımızın diğer ucunda olacak ve detayları kendisinden öğreneceğiz. Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan'ın ikinci bölümünde sağlık haberleri köşemiz var. Sağlık İletişimi Derneği Başkan Yardımcısı ve gazeteci Yeşim Sert Karaaslan stüdyomuzda olacak. Türkiye'de ve dünyada sağlık alanında yaşanan gelişmeleri, haberleri ve değerlendirmelerini alacağız. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında dünyanın dört bir tarafına yüzünü sevgiyle ve umutla dönen Güne Bakan'a hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Bize bu yolculukta eşlik etmek isteyen siz sevgili dinleyicilerimize ve tüm dünyaya selam gönderiyor ve programımıza sizler için seçtiğimiz güzel bir müzikle başlıyoruz.
Destur alalım, pervaneye bak ibret alalım, pervaneye bak ibret alalım. Aşkın ateşine gel bir yanalım, aşkın ateşine gel bir yanalım, pervaneye bak ibret alalım, pervaneye bak ibret alalım. Dost, dost, dost, dost. edelim. Devrana girip seyran edelim. Eyvah! Demeden Allah diyelim. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Devrana girip seyran edelim. Eyvah! Demeden Allah diyelim. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah.
Hadis ışığında.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan Kur'an ve Hadis ışığında köşemizle başladı. Telefon hattımızın diğer ucunda Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Halis Aydemir hocamız var. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk. Selamünaleyküm. Hayırlı cumalar olsun Sezin Hanım.
Sağ olun değerli hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Ben programımızın başında Müzzemmil Suresi 1 ve 9. ayetleri sevgili dinleyicilerimize okudum. Bugün bu suremizi konuşalım istedik sizinle değerli hocam. Hem suremizin ana temasının insanlara vermek istediklerinin ne olduğunu öğrenelim. Hem de özellikle namazla ilgili İslamiyet'ten önceki dinlerde örneğin namaz ibadeti var mıydı? 5 vakit namaz ne zaman emredildi? Bu konularda bilgi alalım istedik. İsterseniz suremizin ismiyle başlayalım hocam. Müzzemmil ne anlama geliyor? Genel olarak neyi anlatıyor bu sure?
Çok teşekkür ediyorum. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin el-Emin. Rabbena atina min ledunke rahmeten ve heyyi' lana min emrina reşeda. Bu sure Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Mekke'de nazil olan ve ilk zamanlar nazil olan bir sure. İsmini de bu ilk süreçte Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem örtülüp bürünmesiyle, yani üzerine bir şeyler örtmeleri için etrafındakilere zemmiluni, zemmiluni. O zaman Hazreti Hatice'ye böyle seslendi. Yani üzerimi örtün, üzerimi örtün diye. Yaşadığı o dehşetli hadise, çünkü vahiyle ilk temas.
Evet.
Namus-u Ekber, Hazreti Cibril-i Emin ile Ruhul Kudüs, bu son dönem vahyin, yani artık Hatemul Enbiya, ondan sonra bir peygamber yok, ona gelen ve dünya hayatında ve dünya tarihindeki en önemli hadise. Dolayısıyla bunun onda oluşturduğu bir şey var, nasıl diyelim, bir karşılık var, bir ürperti var, bir heyecan var. bunu atlatabilmek için bu ilk kendisinde oluşan reaksiyonu Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem biraz kendisini dinleyerek huzur bulmak üzere geldiğinde hanesine böyle demiş. Semmiruni, semmiruni, üzerimi örtün, üzerimi örtün diye. Böyle örtülü bir halde sakinleşmeye çalışırken veya sakinleşmeye çalıştığı zamanlardan birinde gelen vahiy. Ya eyyuhel müstemmil, ey örtünüp duran, ey bürünen yani diye Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve selleme o dönemki halini yani vahyin o ilk zamanlardaki tesirini de böylece satır satır Kur'an'a konu edinen Allah Azze ve Celle Resulüne böyle seslendi. Ya eyyuhel müstemmil, artık böylece harekete geçmesini, çünkü bir sonraki ayet-i kerimeyle Cenab-ı Hak onu harekete geçmeye çağırdı. Yani çünkü örtünüp öylece kala kalmak öyle daha bir sükunet hali, daha bir ne diyelim, hareketsizlik. Halbuki vahiy harekete geçiren, Cenab-ı Hak'la ilişkiye davet eden, kulluk ilişkisinden söz ediyoruz. Kulun Rabbini tanıdığı ve artık tanıdıkça onu sevdiği ve sevdikçe onu yaşamak istediği, bir ve beraber olmak istediği, ona yakınlaşmak istediği süreçleri ayette diyor ya Cenab-ı Hak, وَبْتَهُ اِلَيْهِ الْوَس۪يلَ, yani artık ona belli vesileler ile Cenab-ı Hakk'a yakınlaşmaya, onun rızasını aramaya dair bir sürece koyulması gerek. Şimdi Allah Azze ve Celle Resulullah'ı böyle bir sürece davet etti. Hı hı. Tabii bu anlamda aklımıza ilk gelen bu ilişki, kulluk ilişkisinin karşılık bulduğu biçim namaz. O yüzden ya eyyuhel müzzemmil, ey örtünüp duran, ey bürünen ifadesinin hemen ardından Sure-i Celle'nin ikinci ayeti kum, bu kum demek kalk demek. Hı hı. Kumil leyle, artık kalk, harekete geçmesini emrediyor. Tabii ilk hareket kişinin kendisindeki hareket. Yani etrafını harekete geçirmek, toplumu harekete geçirmek vesaire. Bunların hepsi kişinin kendisi harekete geçtikten sonra. Dolayısıyla sıralama doğru olmalı. Resulullah'ta bile sıralama böyle başladı. Önce Cenab-ı Hak ona kendisini emretti. Tabii sıralama karışınca ne oluyor? Kendisi kalkmayan, kendisi yapmayan, kendisi gerçekleştirmeyenin etrafına siz yapın, siz gerçekleştirin diye. Bu hoş bir şey değil. Hı hı. Cenab-ı Hak yapmadığınız şeyleri söylemeyin dedi. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle'ye kulluk daveti ve dolayısıyla bunu icra etme Resulullah'a önce kendi özelinde başladı, kendi şahsında başladı. Kumilleyle, geceleyin kalk ve geceyi kıyam et, geceyi yani kalkmak suretiyle Cenab-ı Hakk'ın huzuruna gelerek Allah Azze ve Celle ile buluşma daveti. Tabii bu daha gece vakti olunca özellikle Resulullah'ın o dönemde vahiy ile olan bu iletişimi dolayısıyla, yani kendisine vahyin gelmesi dolayısıyla yaşadığı bu süreci artık ne diyelim, rehabilite desek o yeni bir kelime, artık yönetebilmeye başladığı, Cenab-ı Hak ile bunu ibadet üzerinden gerçekleştirmeye, namaz üzerinden, çünkü namaz her türlü yaşadığımız, hayatta da yaşadıklarımız veya ruhsal boyutta da yaşadığımız o salınımları da şey yapar, düzeltir. Çünkü kul böyle çok sıkıntılı anlara düşebilir. Çok evet, ciddi travmalar yaşayabilir. Dolayısıyla namaza yönelmeli. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir rivayette Hazreti Bilal'e işte hani namaz kıldır ve bizi namaz kılalım da, bizi namaza kaldır da rahatlayalım diyor. Erefine. Rahat edelim. Yani namaz böyle bazılarının sandığı gibi bir yüksünecek belli fiziksel hareketler değil, ruhumuzla eşleşecek ve bizi sıkıntımızı giderecek. Bu yönlü mesela çoğu kimse bilmiyor. Bilmediği için de bundan yararlanmıyor. Yani oturuyor, bir şeyler içeyim, gevşeyim diye düşünüyor veya birkaç dost muhabbetinde tabirimi caiz görün, kafamı dağıtayım diye düşünüyor. O iç oluşan sıkıntıyı giderecek bu tür şeylere başvuruyor. Halbuki bunlar içerisinde ve bunlara daha çok gelmeden kulun Cenab-ı Hak ile buluşup durumunu Cenab-ı Hak'la konuşacağı çok önemli bir araç namaz. Bunu ayette de Cenab-ı Hak emrediyor. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَىٰ Sabır ile, yani sabır ederek ve namaz ile Cenab-ı Hak bunlardan destek alın, bunlardan yardım alın. وَاسْتَعِينُوا Dolayısıyla Resulullah'ın canı sıkıldığında rahatlayabilmek için namaza başvurması sahadaki bir uygulama olarak da bize gösteriyor ki namaz kişideki sıkıntıyı giderir. Biliyorsunuz bu ilk dönemler Resulullah'a gelip gelip çok ağır konuşuyorlardı. Ve bu söylemleriyle Resulullah'ı incitiyorlardı. Allah'ın ifadesiyle söylersek Allah'ın Resulü'nün göğsü daralıyordu. Yani öyle kolay bir şey değil. Onurunuzu inciten sözler söylüyorlar. Kişiliğinize mesela Mecnun diyorlar vesaire. Şimdi bunların altından nasıl kalkacaksınız? Cenab-ı Hak dedi ki وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ Biz kesinlikle biliyoruz. Senin göğsün daralıyor. Yani bunu Allah söylüyor. Peygamberin yaşadığına dair söylüyor. وَلَقَدْ نَعْلَمُ Biz kesinlikle biliyoruz. اَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ Senin göğsünün daraldığını biz kesinlikle biliyoruz. Ne yapacak? Cenab-ı Hak hastalığı veya sıkıntıyı tespit ve teşhis eder de tedavi göstermez mi? Yol göstermez mi? فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ Cenab-ı Hak Rabbini hamd ile tesbih et ve secde edenlerle beraber ol. Secde edenlerle birlikte secde et dedi. Dolayısıyla rükûa secdeye, yani bunlar namazın belirgin yanları, buraya Cenab-ı Hak yönlendirdi. O bakımdan yani bu boyutunu bilmiyorsak bilmeli. Bazen biliyoruz ama uygulamıyoruz. Mesela şu an bunu konuşurken bile içten içe kendime hakikaten Allah Azze ve Celle, yani müzzemmil olan, üzerini örtmüş, yaşadığı bu muazzam olduğu kadar olağanüstü, ama ne kadar olağanüstü ise de o kadar uyandırmış, yani ürperti uyandırmış. Dolayısıyla üzerini örtünerek bunu dindirmeye çalışan Resulullah'a bunu namazla dindir diye namaza davet ediyor Cenab-ı Hak. Ve özellikle bunu geceleyin sessiz el ayak çekilince böyle kişinin ruhuyla tam bir huşu üzere Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkıp orada daha rahatlamak, ferahlamak ve namazını kılınca bunun ne kadar kişinin kendisinde etkili olduğunu görmek. Yaratan buna böyle haber verdiğine göre bunu ancak kendimiz bir denek olarak yaşayarak görebiliriz. Yani yaşayan birileri bunu şöyle ferahladım, böyle rahatladım ne kadar deseler de biz bunu kendimiz tatmadığımız sürece bilemeyiz. O yüzden böyle bir sıkıntıya girdiğimizde de dünyevi herhangi bir sıkıntı da olabilir. İçten ruhsal bunalımsa bunalımlar da olabilir. Namaz bunun en önemli çaresidir. Oradan büyük güç ve destek alırız. Bu ayet böyle inşai bir ayet. Yani kalk. قُمِ اللَّيْلَ Geceleyin kalk. قُمِ اللَّيْلَ اِلَّا قَلِيلًا Geceleyin kalk ve Cenab-ı Hakk'a ibadet et. Diğer taraftan hani كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَحْجَعُونَ Yine uykuya kısım kalacak, yani bütün geceyi böylece geçirmek değil.
Hocam tabii geceleyin kalk derken sabah namazını mı işaret ediyor?
Yok, bu daha çok gecenin kendisinde. Çünkü kıyam-ül leyl sabah namazı öncesinde kalkılan. Yani gecenin ilk üçte biri olur, efendim ortası olur ya son o üçte birlik dilim olur. Bu tabii kişinin kendi alışkanlıklarına bağlı olarak farklı farklı seçebilir bunlardan. Evet. Hatta bazen de bir dönem alışkanlıklarınız gecenin üçte birindedir mesela kalkışınız, uyku düzeniniz. Bir dönem ortasına denk gelebilir. Bir dönem son üçte birlik dilime. Bunların hepsi ayette geçiyor. اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ اَنَّكَ تَقُومُ اَدْنَانَ تُلُطَيْلَيْلِ وَنِصْفَهُ وَسُلُسَهُ Bunlar böyle opsiyonel gibidir. Bazen de aynı kişi gençlik dönemindeki uyku düzeni ve alışkanlığı ile ne bileyim sonuçta birlik dilim daha uygun gelebilir. Bir başkasına ilk üçte birlik dilim daha uygun gelebilir. Bize şu anda zaten biz biliyorsunuz gece yarısı yatıyoruz. Yani bizim özellikle elektriğin icadından sonra
12'yi gece, geçiriyoruz değil mi hocam?
Evet, evet, bizim gecemiz artık yani o ilk opsiyon kaçıyor bizden zaten.
Evet, evet.
Bazıları da soruyor hocam yatmadan kılsak olur mu diye. Yani inşallah olur diyelim ama pek de olacak gibi gözükmüyor. Çünkü içinde bunun kalk var. Siz yatmadınız ki kalkasınız diye. Şimdi araya bir uyku girmesi lazım. O uykudan sonra kalkıp onun mahmurluğuyla yenişecek. Sonra bir abdest alıp tazelenecek ve huzura çıkacak. Bunların bizim biyolojik yanımızda da ruhsal yanımızda da eşleşen bilmediğimiz nice tarafları olabilir. Onlar bizi zinde kılar. Nitekim ayette Cenab-ı Hak inne neşi'etel leyli, yine bu Müzzemmil suresinin 6. ayetindedir. İnne neşi'etel leyli, yani geceleyin kalkmak hiye eşeddu vat'an ve akva mukila. O hem vücudun hem anatomisi bakımından hem ta hücrelere kadar uzanan boyutları biri olabilir, bilmiyoruz. Hem de ruhsal bakımdan.
Bir uyanış oluyor değil mi hocam?
Tabii hiye eşeddu vat'an diyor Cenab-ı Hak. Öyle bir dinginliktir ki çok şiddetli. Öyle bir beden ve ruh arasında bir uyum oluşur ki ve akva mukila, o esnada söylediğiniz, ifade ettiğiniz o ayetlerdeki derinliği, Cenab-ı Hak ile olan o yakarışı, yani o esnada secdeye giderken bile bambaşka hissedebilirsiniz. Hiç böyle hissetmemiştim diye. Rükû ederken bambaşka hissedebilirsiniz. O bakımdan bu zaman ve mekandaki, ki hayatımız uzay zamanda ilerliyor. Ve bunun belli noktaları var, böyle kilometre taşları var. Bedenimiz ve ruhumuz arasındaki bu eşleşmeler bazı vakitlerde, ki namaz vakitleri öyledir.
Tam onu soracaktım geceleyin hocam. O beş vakit, hani o beş vakit nasıl ayarlanmış ve neden beş vakit?
Şimdi Cenab-ı Hak diyor ki inna salata kânet alel mu'minina, namaz müminler üzerine efendim kitaben mevkûta, yani vakitli bir yazgı diyelim. Farz anlamında kullanıyoruz onu. Dolayısıyla bu böyle hani oturayım bir haftalığını kılayım deseniz olmuyor. Çünkü o vakitle eşleşmesi, o demin dedim ya uzay zamanda ilerliyoruz biz şu anda, dört boyutlu bir uzay zamanda. Ve bunun içerisine Cenab-ı Hak namazları homojen yerleştirmiş. Yani bir dağılım söz konusu. Hani neye benzetebiliriz daha kolay anlaşılsın diye, söz gelimi doktor diyelim ki diyor ki ilaç veriyor, diyor ki bu ilaçtan işte 2 saatte bir içeceksiniz. Şimdi siz o ilaçtan 2 saatte bir içmek yerine sabahleyin kalkıp çoktan içseniz o günlük içeceklerinizi size belki yararından çok zararı olabilir. Evet. Zehirleyebilir sizi.
Ya da günde 3 defa dendiğinde 3'ünü birden aynı anda için demiyor.
Almak gibi yani. Ağır gelir. Neden? Evet. Çünkü sizin vücudunuzun belli bir zaman akışı içerisinde akışı var. Dolayısıyla onun tüketimi, hazmı, ağlımı, ondan sonra vücuda, bedene belli aralıklarla gelmesi lazım ki yararlı olsun.
Evet.
Şey de öyledir. Yani namaz da öyledir. O bakımdan Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu anlatırken şöyle teşbihte bulundu. Dedi ki اَرَأَيْتُمْ لَوْ اَنَّ بِبَابِ اَحَدِكُمْ نَهْرًا. Şimdi birinizin kapısının önünde bir nehir olsa, hani varsayın ki demek istiyor. Onlar düşünsünler, tasavvur et ya da tasavvur edebilsinler diye. Evet, kapınızın önünde bir nehir olduğunu hayal ettik. Çok güzel. Ondan sonra o da o nehirden irtesele minhu hamsen. Her gün girse 5 kez yıkansa o nehirden. Çünkü bir de nehir diyor, dikkat ederseniz havuz demiyor.
Akan su.
Çünkü akarsu tabii, evet, akarsu evet, üzerinden geçer. Akarsuda bir dinamizm vardır, evet, çünkü üzerindeki enerjiyle.
Temizlik vardır. Hani havuz tabii, gibi hep olduğu yerde durağan bir su değildir.
Durağan su pis olur. Evet. Gelen giden her şey içinde birikir. Evet. Ama bu bir nehir, sürekli akıyor. O böyle köpüren taşların üzerinden geçtikçe nasıl böyle insanın içini rahatlatır, serinletir. Sesi bile ta ruhumuza kadar uzanan bir dinginlik verir. Böyle tarif etmiş ki demiş ve ona girip beş yani vakit beş kez onda yıkandığını düşünün bu kimsenin. Dedi ki hel yıbkî min deranihi şey'a. Onun kirinden bir şey bırakır mı? Tabii fiziksel anlamda soruyor bunu. Dediler ki la yıbkî min deranihi şey'un. Yani onun kirinden falan bir şey kalmaz. Bir kimse bir günde beş kez hem de nehre gireceksiniz. Tertemiz olur, pak olur. Tam onlar bu cevabı vermişken tabii bu bir eğitim öğretim yöntemi, dikkat eder misiniz? Vermek istediği mesajı nasıl önce düşündürtüyor, modelliyor. Tabii. Onlara bir hayatın bildikleri şeyleri üzerinden düşündürtüyor. Sonra onun üzerine tam da halkımızın dediği gibi taşı geriye koyarcasına dedi ki kezalika salavatul hamsu, işte beş vakit namaz da böyledir. O beş vakit namaz kişi kıldığı zaman tabi sabahıyla, öğleniyle, ikincisiyle, akşamıyla, yatsısıyla her biri kendi zamanında, hı hı, ve o kendi duygusuyla, yani akşam namazının günün batımıyla, o üzerimizden gün batımının gündüz ve gece çizgisinin üzerimizden geçtiği bir anda kılıyoruz onu. Evet. Onun bizim duygularımızla, psikolojimizle eşleşen tarafı var. Dolayısıyla diğer namazlarda mesela biraz daha vakit esnekken akşamda böyle telaşla gidilir. Hatta
hocam ezanın okunma süresi bile akşam namazında daha kısa.
Kısadır.
Değil mi, süre olarak bile öyle?
Ben de onu söyleyecektim. Yani dikkat edilirse akşam ezanı böyle telaşla okunur.
Tabii çok hızlı geçer. Çünkü hatta iftar açılacağı zaman böyle hani birden okunup bitiverir. Evet. Açıldı mı açılmadı mı bazen fark etmeyiz bile.
Evet, çünkü o an çok nadide bir andır. Üzerimizden geçiyoruz. Karanlıkla aydınlık arasındayız. O çizgi atmosferik bir olay ve uzayda bile karşılığı var. Yani siz uzaydan dünyaya baktığınızda bir tarafı aydınlık, bir tarafı karanlık. Buradan nasıl aya baktığınızda bir tarafı aydınlık, bir tarafı karanlık ve karanlıkla aydınlık arasındaki o belirgin çizgiyi görüyoruz. Biz de o belirgin çizgi üzerimizden geçerken her iki durumda da namazdayız. Sabahında da, çünkü üzerimizden iki kez geçiyor. Bir, gündüze geçtiğimizde geçiyor. İşte o sabah vakti. Bir de geceye geçtiğimizde geçiyor. Bu büyük bir nimet. İnnallaha fâlikul habbi vel nevâ. Cenab-ı Hak tohumu, çekirdeği çatırdatan, çatlatan Allah olduğu gibi geceyi çatlatıp fâlikul isbah, içinden gündüzü çıkaran da Allah'tır. O gündüzün gelmesiyle oluşan büyük nimet, ama biz o esnada, müminler o esnada namazdalar, yani Allah'ın huzurundalar. Gün batarken de gecenin bu muazzam atmosferik olay yaşanırken, tam o çizgi üzerindeyken biz namazdayız. Yani bu gözle görebildiğimiz bir boyut. Bir de bunun ikincisini düşünün. Öğlende de gözle görülebilir şey var. Çünkü güneşin üzerimizde tam dik halden zevale kaydığı andan itibaren öğleni kılıyoruz. Bunlar bizi şu içinde bulunduğumuz alemle eşleştiriyor. Yani düşünün ki biz alemle senkronize oluyoruz öğleniyle. Çünkü güneş dediğimiz alemdeki bir yıldız, yani bu bulunduğumuz uzaydaki bir yıldız. Bu yer küre dediğimiz, bu da alemde bir küre. Bunların arasındaki ilişki bu galakside neyse, bütün galaksilerde de oradaki yıldızlarla gezegenler arasındaki ilişki böyle bir saat gibi. Hani saatin içerisini açıyorlar, orada onlarca böyle şey var, çark var, birbirleriyle işliyorlar. Bu büyük uzay sistemi de, veya gökler yer binası diyelim, böyle bir çarklar düzeni birbiri içinde işliyor ve siz onunla eş güdümlü bir hale gelmek istiyorsanız namaza başlıyorsunuz. Evet. Artık siz güneşin doğumuyla namazdasınız, batımıyla namazdasınız, yer küreye dik vurduğu anda namazdasınız. O andan itibaren bu bulunduğunuz gökler ve yer sisteminin bir parçası haline geliyorsunuz. Evet. Diğer türlü bu, hani bu bir müzik olsa, bu müzik hani duyduğunuz zaman bedeninizde böyle ufak ufak
kıpırdanmaları,
ayak uydurmalar olur ya, kıpırdanmalar, aynı onun gibi. Bu bizim ruhumuzun bu sistemle eşleşmesi demek. Bu eşleştiğinde o zaman Cenab-ı Hakk'ın وَاِمْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ Hiçbir şey yok ki Allah'ı tesbih etmesin. Yani her şey Allah'ı tesbih ediyor. Yani atomda öyle, güneşte, yıldızlarda. Biz namazı kıldığımız zaman ve Cenab-ı Hakk'ı namaz ile tesbih ettiğimiz zaman gökler ve yerdeki bu büyük tesbihatın, bu makro tesbihatın bir parçası haline geliyoruz. Onlarla aynı ritmin içerisine düşüyoruz. Evet. Bu devasa bir orkestra gibi.
Evet.
Ama eğer bundan kopuk olursanız, uzak olursanız, o zaman siz sistemden uzak, dolayısıyla sistemi var edenden uzak oluyorsunuz.
Evet hocam.
O zaman ruhunuz nadasa kalır.
Evet.
Körelirsiniz, karar, kendinizi karartırsınız. Yönetemezsiniz, psikolojinizi yönetemezsiniz. İlaçlarla vesaire bir yandan onları yöneteyim derken bu kez fiziksel boyutunuza, yani biyolojik tarafınıza zarar vermeye, baskı oluşturmaya başlarsınız. Sonra böbrekleriniz, kalbiniz bozulur ve kötü son gelir yani.
Evet hocam, son 1-2 dakikamızın içindeyiz. Son olarak şu soruyu da yönelteyim, sonrasında uğurlayalım sizi. İslamiyet'ten önceki dinlerde de namaz ibadeti var mıydı?
Allah Azze ve Celle'nin Hazreti Adem'e onu yeryüzüne gönderdiğinden ta Hazreti Peygamber'e kadar, yani ilk insandan ve ilk peygamberden ta son peygambere kadar Cenab-ı Hakk'a kulluk dediğimiz biçimiyle ama belli farklar ile namaz dediğimiz şey var. Ama diğer öncekilerde, yani çok daha öncekilerde, Hazreti Nuh zamanı, Hazreti İbrahim zamanı, bizim şu anki kıldığımız rekat ile ve kıldığımız sayıda ve kıldığımız periyotta, yani 5 vakit şeklinde olmayabilir. Belki 2 vakit, nitekim Hazreti Peygamber'in Mekke döneminde de 2 vakit şeklinde, sabah akşam şeklinde kılıyordu. Bu Hazreti Peygamber'in toplamda kıldığı namazların neredeyse yarısı gibi. Çünkü Mekke dönemi, Medine döneminin yarısı kadar. Dolayısıyla aynı peygamberin hayatında bile namaz farklı sayıda diyelim. Biçim, çünkü biçimsel olarak insan bedeninin, anatomisinin huzurda durabildiği biçimler çok değişken değil. Yani kıyamda durabiliyorsunuz, rükûa gidebiliyorsunuz, eğilebiliyorsunuz. Bir de secdeye gidiyorsunuz ama bunlardan kombine bir bütün yaptığınız zaman o birbirinden farklı oluyor. O yüzden Cenab-ı Hak لِكُلِّنْ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرَعَةً وَمِنْهَاجَ Sizden önceki ümmetlerin her birine de böyle bir yani hem yasama bakımından hem tarz ve yaşama bakımından farklılıklar oluşturduk diyor. İlk zamanlar kıbleniz bile mesela aynı ümmetin içinde bile kıble farklıydı. Ama Medine'ye gelince İsra ve Miraç'tan sonra 5 vakit namaz olarak gerçekleşti. Medine'den itibaren artık 2'şer rekat değil 4 rekatlık namazlar 4 oldu. Ve bu son ve artık buna mükemmel hali diyelim. Yani ilk zamanlar hani iptidai, primer örneklerinden sonra son peygamberin teşriğinde en mükemmel şekliyle Allah Azze ve Celle bu ümmete namazı öğretti.
Evet hocam, çok çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için, aktardıklarınız için. Yine her zamanki gibi çok güzel anlattınız. Sağ olun hocam. İnşallah önümüzdeki hafta Cuma günü tekrar görüşmek dileğiyle sizi sevgi ve saygılarla uğurluyoruz.
Bin mukadele. Hayırlı yayınlar diliyorum.
Sağ olun hocam. Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan'da Kur'an ve Hadis Işığında köşemizde Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Halis Aydemir hocamız bizlerle birlikteydi. Müzzemmil suresini konuştuk. Kendisine aktardıkları için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Güne Bakan şimdi müzikle devam ediyor.
Getiren sesleri dinle, dinle de gönlümü alıver gitsin. Saçlarımdan tutup kor gözlerinle, yaşlı gözlerime dalıver gitsin. Akşamı getiren sesleri dinle, dinle de gönlümü alıver gitsin. Saçlarımdan tutup mor gözlerinle yaşlı gözlerime dalıver gitsin. Güneşle köyün beni bıraktı, kütüle kütüle kaybolarak da. Köşede bilah sakalı ver gitsin. Titrek teline düştü, ümidim yılların seline düştü, saçının en titrek teline düştü, kuru yaprak gibi eline düştü, istersen rüzgara salıver gitsin, kuru yaprak gibi eline düştü, istersen rüzgara salıver gitsin.
Sağlık haberleri.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan Sağlık Haberleri köşemizle devam ediyor. Stüdyomuzda Sağlık İletişimi Derneği Başkan Yardımcısı gazeteci Yeşim Sert Karaaslan var. Hoş geldiniz.
Merhabalar.
Ne mutlu Sağlık Haberleri köşemizi de böyle stüdyodan yapabiliyor olmak.
Evet, çok şükür. Gerçekten çok uzun bir süre geçti çünkü. Yüz yüze bir araya gelemediğimiz, her şeyin çevrim içi olduğu. Evet. O yüzden tekrar bir arada olmak çok kıymetliymiş.
Evet, hoş bulduk. Sizi böyle yüz yüze görmek, o sıcaklığınızı stüdyomuzda hissetmek bizim için de çok büyük bir
çok
mutluluk.
Çok teşekkür ederim.
Biz çok teşekkür ediyoruz. Bu hafta neler oldu acaba Türkiye'de, dünyada? Hemen mikrofonu
size bırakalım. Hemen başlayalım. Demin sizin de söylediğiniz gibi dünya genelinde COVID-19 salgını gerçekten çok ciddi oranlarda bir azalış seyrinde. Ancak yine bazı ülkelerde yeni vakalar hala söz konusu, azalmış olmasına karşın. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü'nün bu noktada bir açıklaması oldu. Biraz önce söylediğimiz cümleleri destekleyen aslında. Vakalarda düşüşün sürdüğünü, ancak buna rağmen can kaybının hala kabul edilebilir. Yani hiçbir can kaybı zaten tabii, kabul edilemez. Tabii. Ama endişe verici diyelim, aslında daha uygun bir kelime olacak. Endişe verici bir şekilde devam ettiğini vurguladı. Geçen hafta dünya genelinde COVID-19 nedeniyle 7000'den fazla kişi yaşamını yitirdi sevgili Sezin. Ve bu gerçekten hala çok büyük bir rakam. Evet. Yine şöyle bir uyarısı oldu Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü'nün: salgının bittiğine yönelik söylemler yanlış, bunun altını vurgulayalım dedi. Daha tehlikeli bir varyant her an çıkabilir ve çok sayıda insanı korumasız yakalayabilir. Salgın henüz bitmedi. Bunu salgın bitene kadar da söylemeye devam edeceğiz şeklinde bir uyarısı oldu Dünya Sağlık Örgütü'nün. Geçtiğimiz hafta programda da hatırlatmıştık. Evet, çok şükür çok iyi seviyelere geldik. Ama bir kez daha altını çizmekte fayda var. Kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız, yaşlılarımız en çok salgından etkilenen, enfeksiyondan çok ciddi anlamda hasar gören kişiler, bu gruptakiler. Bu kişilerin yine kapalı ortamlarda başta hijyen olmak üzere gerektiğinde maskeyi yine takmaya devam etmeleri bilim insanları tarafından da şu an için öneriliyor. Vakalar Türkiye'de de çok az gerçekten şu anda ama hala var. Evet. Hala aramızda. O yüzden dikkatli olmak lazım. Çin'e gözler çevrilmişti. Çin'de de geçtiğimiz haftalarda kısıtlamalar büyük oranda kaldırıldı. Yine Pekin'de de kaldırıldı. Dün Türk Hava Yolları'ndan bir açıklama yapıldı. İtalya'ya girişte COVID-19 kısıtlamalarının kaldırıldığı bildirildi. Bunu da bilhassa söyledim. Çünkü turizm sezonu da açılıyor. Hem ülkemize geliyor hem de ülkemizden yurt dışına gidişler oluyor. Türkiye'de de zaten PCR testi kaldırılmıştı. Geçtiğimiz haftalarda bunu da duyurumunu yapmıştık. Yine Özbekistan'la ilgili bir gelişme var. Koronavirüsle Mücadele Komisyonu kararıyla ülkeye gelecek yabancılara uygulanan COVID-19 ile ilgili tüm tedbir ve kısıtlamalar bugünden itibaren Özbekistan'da da kaldırıldı. Dünyadaki COVID ile ilgili en önemli gelişmelerden birisi aşı gelişmesi oldu. Şu anda kullanımda olan aşılardan birinin de Moderna'ya aitti. Moderna, omikron varyantının üzerinde çok etkili olan bir aşıyı geliştirdiklerini duyurdu. Buna ilgili de aşının sonbaharda yani güz döneminde COVID-19 salgınına karşı önde gelen koruyucu doz olmasının beklendiğini ifade etti. İnşallah gerek kalmaz ama sonbaharda göreceğiz. Yazın çünkü çok kalabalık ortamlara gireceğiz. İnşallah hem yeni varyantlar söz konusu olmaz hem de bulaş hızı ve yeni vakalar artış göstermez.
Tüm dileğimiz bu yani.
Evet, ama koruyucu doz olacak mı, olmayacak mı? Ne şekilde olacak, kaç ay aralıklarla olacak, bunları zaman da evet zaman artık gösterecek. Dünyadaki gelişmelerden bir önemlisi maymun çiçeği hastalığı. Birkaç haftadır hatırlarsak bunu konuşuyoruz.
Evet, ne yazık ki.
Bugüne kadar tanımıyorduk, bilmiyorduk. Oysa ki Afrika ülkelerine baktığımız zaman orada uzun süredir bu hastalık görülüyormuş. Hatta hani ölümlere de yol açabiliyormuş ama biz bilmiyorduk. Evet. Avrupa'ya ancak sıçradığında, Afrika'nın dışına çıkmaya başladığında duyduk desek daha doğru olabilir. Dünya Sağlık Örgütü'nün yine bununla ilgili de uyarısı oldu. Son haftalarda giderek yayılan maymun çiçeği virüsünün şimdiye kadar en az 1000 kişiye ulaştığını ve ancak şimdiye kadar bir ölüm vakası bildirimi olmadığını söyledi. Genel direktöre sorulan sorulardan birisi acaba bir salgına yol açabilir mi ve toplu bir aşılamaya ihtiyaç var mı şeklindeydi.
Covid'e benzerlik.
Evet, böyle bir şey olacak mı diye. Çünkü insanlar artık 3 yıllık bir salgından sonra çok korkuyor ve hemen bunun bir aşısı var mı ya da bir toplumsal aşılama yapılacak mı diye. Dünya Sağlık Örgütü toplu aşılama da tavsiye edilmediğini ifade etti. Maymun çiçeğine karşı etki gösteren bazı çiçek aşıları, antiviral ilaçlar var fakat tedarikleri sınırlı şeklinde bir açıklaması oldu. Şu an içinde toplu aşılamanın tavsiyesinde bulunmadıklarını ifade etti. Burada merak edilen şeylerden birisi maymun çiçeği görülmeye başladıktan sonra acaba Türkiye'de var mı?
Var mı?
Karşılaştık mı şeklindeydi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya bu soruldu. Kendisinden bunun yanıtını aldık. Sağlık Bakanı Koca maymun çiçeği virüsüne ilişkin soruları yanıtladı ve şu ana kadar Türkiye'de rastlanmadığının bir kez daha altını çizdi. Ve maymun çiçeğinin temasla, salgıyla geçtiğini, yani COVID-19 virüsüne baktığımız zaman damlacık yoluyla geçiyordu hatırlarsak. Evet. O yüzden çok hızlı bir yayılım söz konusuydu. Ama maymun çiçeğinde damlacık yoluyla geçmiyor. Yakın temasla geçiyor ve salgıyla geçiyor. O yüzden Sayın Fahrettin Koca'dan salgın, pandemi ve benzeri bir durumu söz konusu olmayacaktır dedi bu hastalık için. Böyle bir şey söz konusu değil. Ve lüzumsuz bir şekilde, onun ifadelerini kullanıyorum Sayın Bakan'ın, lüzumsuz gündem yapmayalım, vatandaşı lütfen tedirgin etmeyelim şeklinde bir açıklaması oldu. Ve Türkiye'de de hala görülmediğinin altını çizdi Sayın Fahrettin Koca. Bunun yanı sıra Türkiye'de dünyayı bir kenara bırakırsak Türkiye'ye dönelim. Türkiye'de İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından önemli bir gelişme oldu. Gerçi salgının seyrinin son zamanlarındayız. Covid-19'u bir saniyede tespit eden bir kit geliştirildi. Bu damlatılan tükürüğe floresans özellikle ışık yansıtılarak anında sonuç vermesini sağlıyor. Tabii hızlı tanı konulması açısından çok önem taşıyor. Tabii. İnşallah yine aynı temennileri söyleyelim. Umarım bunları kullanmaya gerek kalmayacaktır. Sonra yerli aşı çalışmaları soruldu Sayın Koca'ya. Çünkü biraz önce dünyadaki gelişmelerden de bahsederken hani güz döneminde acaba bir rapel dozu uygulaması söz konusu gerekir olacak diye mı falan diye konuşuyorduk. Bu noktada aşı temini yine büyük önem taşıyor ve ülkenin kendi yerli aşısının olması. Türkiye o yüzden bu noktada gerçekten çok avantajlı bir durumda. Bakan Koca Türkovak aşısının üretiminin devam ettiğinin altını çizdi. Ve şu an stoklarda yeteri kadar aşının bulunduğunu söyledi. Bunun yanı sıra hem Türkovak hem BioNTech hem de Sinovac için vatandaşlarımız bu dozları şu anda da isterlerse yaptırabiliyorlar. Bundan sonraki süreçte de Kasım'da, Aralık'ta herkes yeniden bir ilave doz yaptırmalı mı? Salgının seyriyle ilgili olan bir durum bu dedi. Dünyadaki gelişim bunu belirleyecek. Onun için elimizde aşımız var. Kimse tedirgin olmasın. Gelişmeler neyi gösterirse güz döneminde bununla birlikte karşı karşıya kalacağız. Ama şu an sıkıntı olacak bir durum söz konusu olmadı değil. Evet.
Çok güzel.
Bunun dışında Türkiye'de yine... Sağlık turizmi açısından çok önemli Türkiye. Hem Orta Doğu için hem Avrupa ülkeleri için. Cerrahiden önemli branşlara kadar, işte kozmetolojiden dermatolojiye, plastik cerrahiye kadar Türkiye'de çok fazla başarılı ameliyata imza atılıyor. Bu noktada gerçekten Türk bilim insanları, Türk cerrahları dünyanın sayılı doktorları arasında diyebiliriz birçok branşta. Evet. Ve Türkiye sağlık turizminde de aslında zirveyi hedefliyor ve şu an ileri bir noktada ama zirveye hedefliyor. Bu yüzden önemli çalışmalar yapılıyor. Sayın Bakan Koca da geçtiğimiz iki gün önce dünyada çok nadir yapılan, Türkiye'de ise ilk defa yapılan bir operasyonun duyurumunu yaptı sosyal medya hesabından. Bursa Şehir Hastanesi'nde kalbinde delik bulunan bir hasta, kalbe giden bir damarın anormal seyir göstermesi nedeniyle klasik yöntem yerine, yani açık cerrahi yerine, karaciğerde açılan tünel ile kalbe ulaşılarak deliğin kapatılması yöntemiyle tedavi edilmiştir dedi. Hekimlerimize teşekkür etti bu başarılı uygulamadan dolayı. O yüzden Türk bilim insanlarının yaptıkları başarılı operasyonların gerçekten hem Türkiye nezdinde hem de dünyada duyurulması büyük önem taşıyor. Çünkü hem bu uygulamalara girebilecek olan buradan faydalanmak isteyen sağlık turizmi kapsamında ülkeye gelecek olan kişilerin de bu uygulamaları duyması ve ülkemize gelmesi büyük önem taşıyor ülkemiz elbette, için. Elbette. Çünkü cerrahlarımız, doktorlarımız, hekimlerimiz birçok branşta bu başarıya sahip bilim insanları. Buradan biz de bir kez daha kendilerine teşekkür edelim gösterdikleri çabalardan dolayı. Bir başka önemli konu, vaktimiz var mı?
Son dakikamızdayız.
Hemen söyleyeyim. Buyurun. Yaz mevsimine geldik. Evet. Ve aslında yazın hepimizi korkutan kabuslardan biri. Her yıl biz bu haberleri veriyoruz. Eyvah Kırım Kongo kanamalı ateşi diye bir kenek kabusu başlıyor. Özellikle hemen uyarısında bulunalım. Tabii ben bilim insanlarının dediklerini aktarıyorum burada. Haddimi aşmış olmayayım. Özellikle çocuklarımız, bebeklerimiz, kırlık alanlara gidildiği zaman mutlaka onlara birer uzun çorap giydirmemizi tavsiye ediyorlar ki kene ayaktan hani tırmanarak vücut içerisine girip oraya saplanmasın.
En azından terlik giymesinler.
Evet, çıplak ayaklı olunmasın ve eve gidildiğinde mutlaka çocuklarımızı bir kontrol edelim. Vücutlarına bakalım, bir şey var mı yok mu diye. Hemen Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nden öğretim üyesi Ömer Orkun'un bu konuyla ilgili uyarılarını getirelim. Kendisi kene eğer görüldüğü zaman nasıl çıkarılması gerektiğine ilişkin uyarılarda bulunuyor. Hani biz onu böyle kenarlarından sıkarak bir
kanırtıp
şey yaparak
şöyle
evet,
belki
öyle yapmayalım. Aslında en uygun olanı hemen bu görüldüğü zaman en yakın hastaneye başvurmak, bir sağlık kuruluşuna başvurmak. Çünkü kenenin o hamleleri bilinçsiz bir şekilde yapıldığında başının içeride kalmaması, parçalanmaması
tabii,
gerekiyor.
Tabii.
Bütün halinde çıkartılması lazım. O yüzden mümkünse en kısa sürede en yakın sağlık kuruluşuna götürelim ama gitmeden önce bu tür yerlere tedbirli olmak da fayda var. Önümüz yaz, maskeleri de çıkardık. rahat ve huzurlu bir şekilde yazı baharı geçirelim inşallah.
Evet, inşallah. Çok çok teşekkür
ediyoruz.
Ben
çok teşekkür ediyorum.
Hem dünyamıza hem Türkiye'mize hep güzel haberlerle, güzel sağlık haberleriyle sizi stüdyomuzda ağırlamak.
İnşallah. Bundan sonra umutlu olalım, böyle haberler
evet,
vereceğiz.
Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan'da sağlık haberleri köşemizde Sağlık İletişimi Derneği Başkan Yardımcısı gazeteci Yeşim Sertkara Aslan stüdyomuzdaydı. Türkiye'de ve dünyada sağlık alanında yaşanan gelişmeleri bizlere aktardı. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz ve böylelikle hem bugünün hem de bu haftanın Güne Bakan'da sonuna gelmiş olduk. Program yapımcılarımız Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Melih Demirezer ve mikrofonda ben Sezin Zor. Güzel bir hafta sonu tatili geçirmenizi diliyoruz. Pazartesi saatler 15.05'i gösterdiğinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında birlikte olmayı diliyoruz. Şimdilik hoşçakalın. Güne Bakan.